Ayrım 11.
Sayfa 211. 8. Bölüm. Selçuklu İmparatorluğu'nda kuruluş ve gelişme döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nda körlerin yaşantısına toplu bakış. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'nda körler ve sosyal yaşam, sosyal bakım hizmetleri. Eski dünya olarak tanımlanan Avrupa, Asya, Afrika kıtaları arasında nüfus hareketleri ve ticaretin en kolay mümkün olabildiği bir yol üzerindeki göçlerle birlikte, dışarıdan gelen saldırılara karşın yerinden kıpırdamamaya çalışan diğer bazı topluluklar gibi, Türk toplumu için toplumsal dayanışma bir varoluş koşulu ola gelmiştir. Toplumsal dayanışma zaman içinde yaratılan refahtan, toplumsal iş bölümünde yer alan sektörlerin hakça pay aldığı oranda güçlenmiş, dengeler bozuldukça da azalmış, zayıflamış, kavgalar, isyanlar, iç huzursuzluklarla toplum bir ifadeyle ilgisini çözüm bekleyen sorunlara yöneltememiş, kendini yenileyememiş ve böylece zamanla hantallaşmış, gelişmenin önünde neredeyse bir engel durumuna gelmiştir. Osmanlı iktisadi ve sosyal tarih uzmanlarının büyük çoğunluğu, Osmanlı'nın sosyal dayanışmaya verdiği öneme, bunun sağlanması için geliştirilen toplumsal iktisadi örgütlenmeler ve bu mekanizmaların Osmanlı'nın altın çağı sayılan 15. ve 16. yüzyıllarda nasıl başarılı olarak uygulandığını anlatan ciltler dolusu kitap yazmıştır. Bu araştırmacıların bir bölümü ortaya koyduğu belge ve yaptığı yorumlarla Osmanlı'nın daha çok kendine özgü ve genel olarak Doğu modeli bir toplumsal sistem kurup geliştirdiği, toplumsal gelişmenin ve daha sonra ortaya çıkan gerileme ve çöküşün sistemi yaratan kendine özgü iç dinamiklerin birbiriyle olan karmaşık ilişkisinin bir sonucu olduğunu savunurken, sayıları daha az bir grup araştırmacı, Osmanlı'nın çağdaşı Batı Avrupa toplumlarına benzer bir feodal yapı geliştirip uygulamış olduğunu ileri sürmektedir. Kuşkusuz yeni araştırmalar yapıldıkça henüz değerlendirilemeyen belgelerden yararlanıldıkça gerçek daha açık seçik ortaya çıkacaktır. Bilindiği gibi Karl Marx 1818-1883 tarihsel maddecilik çerçevesinde toplumların gelişimini 5 evreye ayırmakta ve toplumların içinde yaşadığı tarihsel süreç, gelenek, sosyoekonomik yapı gibi etmenlere bağlı olarak farklı tarihsel dönemlerde bile olsa aşama aşama bu 5 evreden geçtiğini ifade etmektedir. Bu evreler ilkel toplum, köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum ve sosyalist toplumdur. Ne var ki Çin ve Hindistan gibi Batı toplumlarından oldukça farklı bir yapı gösteren Doğu toplumlarına bakarak, yaşamının son dönemlerinde bu toplumların köleci toplum aşamasından sonra feodal toplum düzeni yerine Asya tipi üretim tarzına, atüt, geçtiğini belirtmiştir. Yaşamının geri kalan kısa döneminde bu toplumları çeşitli nedenlerle Batı toplumlarını incelediği kadar inceleme olanağı bulamamış, çeşitli araştırmacılar Marx'ın ölümünden sonra atüt üzerine geniş araştırmalar yapmışlardır. Asya tipi üretim tarzının temel özelliği feodal beyliklerle parçalanmış Batı toplumlarının tersine, Doğu toplumlarında despotizmin yani zorbalık merkeziyetçi yapısıdır. Bu yapı sayesinde örneğin sulama projeleri gibi büyük projeler gerçekleştirilebilmiştir. Batı feodalizminde temel üretim ilişkisi malikane sahibi feodal lord ile serf adı verilen toprağa bağlı köylüler arasındaki angarya çalışmayı da kapsayan, toprakla birlikte alınıp satılabilen köylüler arasındaki ilişki olduğu halde, atütteki temel üretim ilişkisi köylülerle merkezi despotizm arasındaki ilişki olarak karşımıza çıkmaktadır. Asya tipi üretim tarzında yerel beylerle köylüler arasındaki ilişkinin biçimi, merkezi otoriteyle olan ilişkilerini zaman içinde gösterdiği özelliğe bağlı olarak şekillenmiştir. Merkezi despotizmin güçlü olduğu dönemlerde yerel beylerle köylüler arasındaki ilişkiler nispeten elverişli koşullarda yürürken, zayıfladığı dönemlerde daha zorba bir hal almıştır. Osmanlı toplumsal yapısına feodal ya da Asya tipi üretim tarzlarından hangisine uyduğu konusunda çok sayıda çalışma yapılmıştır. Kuşkusuz bu tartışmalar elinizdeki bu kitabın amacını aşmaktadır. Toprak mülkiyeti, tımar sahibi köylü ilişkisi, toplumsal hareketlilik, loncaların durumu ve üretimdeki rolü, servet sınırlaması ve gerektiğinde müsaadesi gibi konular bu tartışmanın temel taşlarını oluşturmuştur. Osmanlı toplumundaki toplumsal dayanışmayı incelerken eski Türklerde toplumsal dayanışmaya yer verilen bölümdeki potlaç kültürünün Osmanlı toplumsal yaşamında gösterdiği özelliklere değinmek yeni bir pencere açıcı niteliktedir. Osmanlı usulü potlaç yaşam biçiminde toplumsal olanı belirleyen ekonomik olgular değildir. Araştırmacılar Osmanlı toplumsal yapısının en önemli yanının dinsellikten çok geleneksellik olduğu üzerinde durmaktadır. İslam düşünürleri devletin kaynağının İslam dini dışında olduğu gerçeğini kabul etmek durumunda kalmıştır. Berkez, Ülgener ve diğerleri Osmanlı düzenini belirleyen temel unsurun özellikle İslamiyet öncesi gelenekler olduğuna vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda ahilik ve fütüvvet örgütlerinin ekonomik ve toplumsal yaşamı nasıl belirlemiş olduğu, özellikle bunların sünnilik ve dinle pek ilişkisi bulunmadığı çoğu kaynakta yer almıştır. Ülgener, altın ve gümüş gibi değerli nesnelerin günümüzdeki mal ve hizmet anlamlarının dışında eskiden izzet, yani büyüklük ve makam alım satımında rüşvet, aşağıdan yukarıya, atiye, yukarıdan aşağıya ve adiye, eşitler arasında elden ele geçmesinde kullanılmış olduğunu belirtmektedir. Üst kesimlerde toplanan servetin zaman zaman aşağıdakilere ihsan ve atiye yoluyla dağıtılmasıyla toplumsal bütünlüğün korunmasına çalışılmıştır. Bu tür uygulamalara duraklama döneminde bu şekilde rastlandığına göre, imparatorluğun gelişme döneminde de gelenekler çerçevesinde muhtemelen çok daha sık rastlanmış olmalıdır. Potlaç kültürüne göre maddi ve manevi yaşam kesinlikle çıkarlara dayalı olamaz. Özellikle gelişme döneminde potlaça özgü pek çok değerle karşılaşmak mümkündür. Aynısı olmasa bile bir benzeriyle mutlaka karşılaşılmaktadır. Örneğin ahi ve fütüvvet yaşam biçimi göz önüne alınacak olursa, özellikle zaviye ve tekkelerde tanrı misafirlerine ya da kısaca konuk olarak gelenlere yiyecek, içecek ve yatacak yer sağlanır, karşılığında onlardan hiçbir şey istenmezdi. Yeseviliğin ilkeleşmiş önerileri 6 tanedir. Arzu ve istekle misafir beklemek, misafiri kendi yaşadığı koşullarda olduğu gibi kabul etmek, misafir ne kadar kalabalık olursa ganimet bilmek, misafirin fazla kalmasını sağlamaya çalışmak, misafirin arzularını yerine getirmektir. Bektaşi dervişleri Osmanlı ordularından çok daha önce Balkanlara girerek yerli halkla kaynaşmayı başarabilmiştir. Çünkü bu dervişler kadın hariç toprak ve hayvanların toplumun ortak malı olduğu şeklindeki söylemleriyle zulüm ve yokluk içinde kıvranan halka merhametli birer kurtarıcı olarak görünmüştür. Osmanlı hanedanının tüm mensupları birer tarikat üyesidir. İlk üçü olan Osman Gazi, Orhan Gazi ve 1. Murat'ın birer ahi olmaları kanımızca rastlantı değildir. Adanır 1993. Osmanlı toplumunda toplumsal dayanışma deyince kuşkusuz akla ilk olarak vakıflar gelmektedir. Toplumsal gelenekler ve dini öğreti varlıklı kimseleri, toplumun eksik bıraktığı, çevresine yetersiz kalınan alanlarda, yaşarken ya da öldükten sonra oluşturulmak üzere çeşitli vakıflar kurmaya yöneltmiştir. Bu sayede toplumun yer yer boş bıraktığı birçok alanda sayıları binleri bulan vakıf kurulmuş ve bu durum yüzyıllar boyu sürmüştür. Bu kurumsal yapının Osmanlı toplumsal yaşamındaki önemine ve yüzyıllar içinde toplumsal yapıdaki dönüşümlere koşut olarak gösterdiği değişimin birkaç ilginç yönüne ilerideki sayfalarda yer verilecektir. Osmanlılar bir yandan Bizans, Anadolu, Selçuklu Devleti ve izleyen beyliklerde oluşturulmuş sosyal yardıma yönelik kurumları devralarak, öte yandan kendileri yeni kurumlar oluşturarak toplumsal dayanışmayı güçlendirici önlemler almıştır. Bu iş için genellikle devlet yöneticileri ve zengin kişiler çok yönlü hizmet veren binalar oluşturmuşlar ve vakıf akarlarıyla desteklenen imaret adı verilen külliyeler kurmuşlardır. Sosyal dayanışmaya yönelik hizmet kurumları arasında imaret, darül ziyafe, darül eytam, aşhane, aşevi, taphane, misafirhane, mimhanhane, kervansaray, tekke, zaviye, dulhane ve yetimhane kurumları sayılabilir. Bunun yanında yoksullara, yetimlere, güçsüzlere ve tutuklu kimselere odun ve kömür için para, yoksullara ve çocuklarına elbise ve zahire, yetimlere aylık, yoksul kızlara çeyiz yapmak üzere çeşitli vakıf oluşumlarına da rastlanmaktadır. Yoksul hastalar 19. yüzyıl başlarına kadar birer vakıf kuruluşu olan Darül Şifalar'da bakılmış, daha sonra bu işlevi kurulan hastaneler devralmıştır. Selçuklu ve Osmanlılarda sosyal dayanışmaya yönelik kurumsal yapılanmalar. Selçukluların ilk dönemlerinden itibaren vakıfların ne tür hizmetleri kapsadığını göstermesi bakımından Türk vakıfçılığının en önemli kişilerinden biri olan Gazneli Mahmud'un İran'ın Tebriz kenti yakınlarında bulunan Şenbi Gazan denilen yerde vakıf olarak kurduğu büyük bir külliyeden söz etmek yeterli olacaktır. Efbabil Birri Gazan adını taşıyan bu külliyede muhteşem bir türbe ve büyük bir cami, Hanefi ve Şafii mezheplerine ait iki medrese, bir hangah yani yoksul misafirhanesi, bir darü şifa yani hastane, bir rasathane, bir kütüphane, Beytül Kanun yani devlet arşivi, vakfın mütevellilerinin kullanmasına ayrılmış bir bina, umumi tuvalet, halka açık bir hamam, bir yetimhane, 100 çocuk için ve terk edilmiş çocuklara bakmakla görevli bir kurum yer almaktaydı. Bu külliyede ayrıca dul kadınlara, yolculara, fakirlere bakmakla, kimsesi olmayan yoksulların cenazelerini kaldırmakla, yolların bakım ve temizlenmesiyle, efendilerinden korkan köle ve cariyelerin kırdığı çanak çömleğin tazmin edilmesiyle, kış aylarında aç kalan kuşların beslenmesiyle ilgilenen ayrı ayrı hizmet birimleri de bulunmaktaydı. Bu denli yaygın ve çeşitli hizmetleri vermek üzere geniş bir yönetici ve hizmetli kadrosu görev yapmaktaydı. Gazneli Mahmud'un yanı sıra Olcayta Hüdabende, Ebu Said Bahadır Han gibi ünlü Türk-Moğol hükümdarları ve emirleri, o devletlerde büyük vakıflar kurmuş ve bu amaçla büyük çapta arazi ve mal tahsis etmiştir. Vakıflarımız 1941 sayfa 5-9. Selçuklular aciz, yetim ve dulların bakılıp korunmasına özel önem vermiştir. Erbil Atabeyi Muzafferüddin Ebu Said Gökbörü 1156-1232 Musul'da hasta ve körler için 4 darül aceze yaptırmıştır. Pazartesi ve perşembe günleri bu kurumları ziyaret eder, orada kalanların hatırını sorardı. Ayrıca kadınlar için bir bina, bir yetimhane ve sokaktan toplanan çocukların bakıldığı yurtlar yaptırmıştı. Sokaklara terk edilen yeni doğmuş çocuklar bu yurtlarda süt analar tarafından emzirilirdi. Gökbörü bu kurumlarda kalanların bakım masraflarına ek olarak onlara nafaka da bağlamıştı. Ayrıca Musul'da herkese açık bir ziyafethane yaptırmıştır. Buradan şehrin çeşitli mahallelerindeki muhtaçlara ekmek dağıtılırdı. Anadolu Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus tarafından Sivas'ta yaptırılan Darüşşifa'nın 1220 tarihli vakfiyesinde Darüşşifa kullanılamaz hale gelecek olursa vakıftan sağlanacak gelirin yoksul ve aç Müslümanlarla kazancı geçirmesine yetmeyen miskinlere sarf edilmesi şart koşulmuştur. Burada miskin sözcüğü fakir, biçare, zarurate duçar, beceriksiz, aciz, elinden bir şey gelmez, mıymınık anlamında kullanılmaktadır. Kemalettin Ahmet bin Rahat oğulları Hattab ve Hüseyin'in 1320 yılında Sivas'ta yaptırdığı Darül Raha, dindar bilginler ve miskinlere vakfedilmişti. Bu kurum imaret ve zaviye olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Bu vakfın başka bazı yönlerine ileride ayrıca değinilecektir. Anadolu'daki beylikler döneminin sonlarında Saruhan Beyliği'ne adını veren Saruhan Bey, ölümü 1346, bir gün yolda gördüğü titreyen körler ile mağluller için bir körhane yapılmasını, yiyecek ve giyeceklerinin vakıf tarafından karşılanmasını emretmiştir. Körhane adı verilen bu müessese artık günümüzde mevcut değildir. Manisa'daki Darüşşifa'nın Muradiye Camii'nin batısındaki Körhane Mahallesi, Amalar Mahallesi ya da Gözsüzler Mahallesi yöresinde olduğu sanılmaktadır. Burası bir tedavi yeri olmaktan çok körlerin dilenmesine ve sürünmesine meydan vermemek amacıyla kurulmuş bir bakım kurumu niteliği taşımaktaydı. Kurucusu Saruhan Bey halk arasında Körhane Dedesi adıyla anılırdı. Belgelerden 17. yüzyıl sonlarına kadar kurumun faaliyette olduğu anlaşılmaktadır. Kervansaraylar yolcuların konakladığı ve aynı zamanda acizlerin sığındığı kurumlar olarak yüzyıllar boyunca hizmet görmüştür. Anadolu Selçuklularına ait Karatay Kervansarayı'nın vakfiyesinde din ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin hayatını kazanmaktan aciz kimselerin bu kervansaraya sığınması halinde kendilerine yılda 120 dirhem paradan başka zahire tahsis edilmesi hükme bağlanmıştır. Vakfiyede ayrıca kervansaraydan geçen bir yolcuya yemek verilmesi, ayakkabısı olmayanlara ayakkabı sağlanması, hastalananların iyileşince ya da ölünceye kadar ilaçlarla tedavi edilmesi hükmü de konmuştur. Önceleri külliye anlamına gelen imaret kavramı sonraları daraltılmış, taphane ve kervansaray ile yemek pişirilen ve dağıtılan yerleri ifade etmek için kullanılmıştır. Halk arasında imaret sözcüğü yalnızca yemek pişirilip dağıtılan yerler için kullanılmıştır. İmaretler Anadolu Selçuklu Devleti'nde vakıf kurumları olarak yayılmış ve külliyeler içinde yer almıştır. Bu gelişme çizgisini Osmanlılar devralmış ve özellikle gelişme döneminde bu olguyu gerçek bir sosyal dayanışma şebekesine dönüştürmüştür. Orhan Bey'in 1336 yılında İzmit'te açtığı ilk Osmanlı imaretini yine İznik'te Hacı Hamza 1345, Nilüfer Hatun 1389, Yakup Çelebi 16. yüzyılın başı, İbrahim Paşa 1427, imaretleriyle Bursa'daki 1. Murat 1366, Yeşil Cami 1419, Muradiye 1426 ve Edirne'deki 2. Murat 1435 külliyelerinde yer alan imaretler izlemiştir. Bursa'daki çok işlevli zaviyeli taphaneli camiler, klasik Osmanlı mimarisinde ortadan kalkınca imare sözcüğü de yukarıda belirttiğimiz gibi külliyeler için ya da bağımsız olarak yoksullara yardımda bulunan hayır kurumlarının binaları için kullanılmıştır. İstanbul'un Osmanlı topraklarına katılması ve başkent yapılmasından sonra yoğun bir imar faaliyeti yürütülmüş, bu arada külliyelerle birlikte imarethanelerin kurulmasına özel bir önem ve ağırlık verilmiştir. Fatih Külliyesi'ndeki imarethaneden sonra zaman içinde kurulan Beyazıt, Sultan Selim, Şehzade Haseki, Süleymaniye, Atik Valide, Sultan Ahmet, Yeni Valide, Nuru Osmaniye, Mihrişah Sultan, Ayasofya Külliyelerindeki imaretlerde de yoksullara yoğun şekilde yemek dağıtılmıştır. Şehre gelenler ve yoksullar külliyedeki kervansaray, taphane ya da misafirhanede kalır, imaretinde yemek yer, hamamında yıkanır, hastalandığı takdirde Darüşşifa'da tedavi edilir, hayvanı kervansarayın ahırında beslenir, isteyen camisinde ibadet eder ve kütüphanesinde kitap okurdu. Külliyelerin içinde genellikle çarşı ve medrese de bulunurdu. İmaret ve imarethaneler medrese öğrencileri, cami ve hayır kurumu görevlileriyle yoksullar ve yolculara yemek veren, bunun yanında kimsesizlere yatacak yer sağlayan kurumlar olarak dikkat çekmiştir. Genellikle ekmek ve iki kap sıcak sebze yemeğinin yanı sıra kişi başına günde 3-5 akçe, hatta zaman zaman 10 akçe harçlık verilirdi. 16. yüzyılda İstanbul'daki imaretlerde yoksullara ekmek, koyun etli pilav ve bozladan oluşan yemek verilirdi. Yoksul olsun olmasın, hangi dine mensup olursa olsun gelen herkese yemek verilirdi. Yolcular 3 gün ağırlanır, iaşeleri temin edilir, 3 günden sonra ayrılmaları gerekirdi. Ramberti 1539 yılında milleti ve inancı ne olursa olsun herkesin Fatih imaretinde 3 gün kalabildiğini, yiyecek olarak da bal, pilav, et, ekmek ve su verildiğini, bir gün içinde birçok ülkeden binin üzerindeki kişinin barınabildiğini söylemektedir. Nikolas Nikolay ise Fatih Külliyesi'nde kentteki yoksullar için 150 oda bulunduğunu, burada kalanların günde bir akçe ve ekmek aldığını, buna karşın odaların çoğunun boş durumda bulunduğunu yazmaktadır. Odaların çoğunun boş durumda bulunmasını Türklerin dilenerek yaşamasından hoşlanmamasına bağlamaktadır. Sonraki sayfalarda Osmanlı İmparatorluğu'nda dilenciliğin yaygınlık durumu ayrıca ele alınacaktır. Fakirlere ayrılan para harcanmadan kalacak olursa parayı dağıtanlar onu hastanedeki hastalara, cüzzamlara ve dillere dağıtırdı. Latifi ise Fatih imaretinde nice aç ve muhtacın yemek yediğini, misafirhanesine ve taphanesine zengin yoksul gelen gidenin eksik olmadığını, sabah akşam ziyafetlerde nefis yemekler verildiğini belirtmektedir. Yine Fatih imaretinde günde ortalama 2000 kişinin yemek yediği tahmin edilmektedir. Bunun gibi Haseki imaretinin 120.070 akçe tutarındaki yıllık masrafı, imarette yemek yiyenlerin sayısı hakkında bir fikir vermektedir. Beyazıt Külliyesi'nde yüzyıllarca yoksullara yemek dağıtılmış aşhane, günümüzde Beyazıt Devlet Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. Yoksul ve güçsüzlerin sığındığı mekanlardan biri de taphane ya da tavhanelerdi. Taphanelerde garip ve yoksullar, hastaneden yeni çıkmış nekahat dönemindeki kimseler, taşradan iş bulmak üzere İstanbul'a gelen fakirler kalırdı. Osman Şevki ve A. Süheyl Ünver taphanelerin bir misafirhane olmayıp, muhtaç, güçsüz, yoksul ve acizlerin yemek yiyip yattığı birer darül acize olduğunu ileri sürmüşler, bu görüşe kanıt olarak da Süleymaniye Külliyesi'nde taphaneden ayrı olarak bir mihmahanenin, yani misafirhane, varlığı gösterilmiştir. Dipnot: Osman Şevki, Müessesat 41-42, 5,5 asırlık Türk Tababet Tarihi 1925 sayfa 111-113, A. Süheyl Ünver, Türk Tababet ve Hıfz-ı Sıha Tarihi hakkında Ünver, sayfa 1935, 27-28. Taphanelerin aciz ve düşkün kimselerin barınması için yapıldığını belirten bir başka belge, 7 Eylül 1886 tarihli Darülacize yapımının kararlaştırıldığı Meclisi Mahsusi Vukala Mazbatasıdır, yani Bakanlar Kurulu tutanağı. Bu belgede taphane ve gurabahanelerin eski sultanlar tarafından acize için yaptırılmış hayır kurumları olduğu yer almıştır. İmaretler gibi taphaneler de külliyelerin bünyesinde bulunmaktaydı. İstanbul'daki hemen her büyük caminin yanında bir taphane mevcuttu. Körlerin barınması için Kanuni Sultan Süleyman zamanında açılan taphaneye ilerideki bölümlerde değinilecektir. Fatih, Beyazıt, Süleymaniye, Atik Valide külliyelerinde taphane, imaret ve kervansaray bölümleri bir bütün halindeydi. Süleymaniye Vakfiyesi'nde taphane ile Darül Zifaye adı verilen aşevi imaret sözcüğüyle ifade edilmiş, bu birimlerin hizmetleri misafir ve yolcuların yanı sıra fakir ve miskinlere de vakfedilmiştir. Ayrıca vakfiyeye yoksul, geliri olmayan, garip, düşkün, sakat, hasta, ilim sahibi kişilerden başkalarına yemek verilmemesi şartı da konmuştur. Süleymaniye imaretinde din ayrımı gözetilmeksizin günde 3 kez yemek verilmekteydi. Anadolu'dan gelerek İstanbul'a geçmek istediği halde parası kalmamış ya da İstanbul'dan Anadolu'ya gitmek isteyen yoksul kimseler, taphanelere benzer özellikler taşıyan Han-ı Sibiller'de parasız yatar kervan beklerdi. Üsküdar Balaban iskelesine böyle bir Han-ı Sibil bulunuyordu. Yıldırım, 1996, sayfa 26. Bu kurumların yanı sıra yoksulların barındığı dinsel nitelikli ortamlarda mevcuttu. Bunlar tekke, asitane, dergah, hangah, zaviye sözcükleriyle ifade edilen tarikat yapılarıdır. Yatacak yeri olmayan ve geçim darlığına düşen kimseler bir tarikata bağlanarak o tarikatın tekkesinde yer içer ve barınırdı. Tekkeler bir nevi ibadet, eğitim, barınma, beslenme, temizlenme ve ulaşım işlevi gören kurumlardı. Mimhan haneleri misafirler için yapılmıştı. Matbah-ı Şerif adı verilen mutfakları bir imaret mutfağı gibi çalışır, tekke mensupları ve misafirlerin yanı sıra çevredeki yoksullara da yemek verirdi. En eski tekkeler kalender hanelerdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığında dünya ile ilişkisini keserek bir köşede kanaat edip oturan kalenderi tarikatına mensup dervişleri ve üyelerini bir araya toplamak amacıyla Bozdoğan Kemeri yakınındaki Aya Maria Diakonis Kilisesi'ni zaviye olarak vakfetmişti. Fatih'in vakfiyesine göre bu zaviyede bir şeyh fukarayı ırşat için bir nazır, ayrıca bir hafız, şiir okuyan 2 kişi, semazenlere eşlik edecek 4 çalgıcı derviş görevlendirilmiştir. Zaviyede ve civarında oturan dervişlere yemek için 40 akçe, misafir olan muhtaç kimselere de 15 akçe tahsis etmişti. İstanbul'daki yetimler için günde 100 akçeden bütün kentte 3000 akçe sarf edilmesi, anasız, babasız, kız ve erkek çocuklara 15'er akçe dağıtılması hükme bağlanmıştır. 1514 yılında Üsküdar Karacaahmet'te inşa edilen Miskinler Tekkesi'nde cüzdanlılar barınırdı. Miskinler Dergahı ve Miskinhane adlarıyla da tanınan bu tekke, kadı tarafından tayin edilen bir mütevelli tarafından yönetilirdi. Atik Valide Sultan Vakfı'ndan buraya her gün 40 ekmek imaretten çorba ve pilav gönderilirdi. Etleri kavak mezbahasından gelirdi. Diğer masraflar tekkenin önünde bulunan üstü oyuk sadaka taşlarına bırakılan paralardan karşılanırdı. Temel olarak esnafın nakit yönünden sıkışan arkadaşlarına gizlice yardım etmesinin bir yöntemi şeklindeki oyuk sadaka taşına gücü oranında para koyma uygulaması toplumsal dayanışmanın son derece ilginç bir yöntemi olarak uygulanmıştır. Zamanın anlayışına göre cüzzamlılar eşraftan bile olsalar hemen bu tekkeye getirilir ve toplumdan tecrit edilmiş bir hayat sürmeleri sağlanırdı. 20 odası, bir hamamı ve bir camisi bulunan bu tekkede ailelerle birlikte yaşanırdı. İsminde tekke sözcüğü geçmesine rağmen aslında burası bir cüzzamlılar bakım yurdu niteliğindeydi. Bu bakım evinden başka Eyüp'teki Hatuniye Tekkesi aynı zamanda Hatuni Tekkesi ya da Karılar Tekkesi adını taşımakla yaşlı ve kimsesiz kadınlar için bir tür sığınma ve huzur evi niteliğindeydi. Yıldırım, 1996, sayfa 6-7. Selçuklu ve Osmanlı vakıflarının gelişimi. Bu bölümde önce vakıfların yapısı, işleyişi, tarihsel gelişimine ilişkin bilgiler verecek, daha sonra Selçuklu ve Osmanlı toplumsal yaşantısının çok önemli bir unsuru haline gelmiş olan vakıfların oynadığı rolü ele alacak, kitabın sonlarına doğru başka bir bölümde Osmanlı İmparatorluğu'nun son birkaç yüzyıllık tarihinde bu önemli toplumsal kurumun nasıl ve hangi nedenlerle işlevini yerine getiremez hale getirildiğinin hazin ancak bir o kadar başka toplumsal konulara ışık tutan öyküsüne değineceğiz. Bu incelememizde yararlandığımız kaynaklar Selçuklu ve Osmanlı vakıf uygulamalarının fiilen sona erdiği Cumhuriyet döneminde yazılmış eserlerle sınırlıdır. Özellikle Osmanlı döneminde vakıflar üzerine çok sayıda eser yazılmıştır. Bu konu Osmanlı hukukunun önemli bir dalı haline gelmiş olmakla birlikte yararlandığımız kaynaklar artık sona ermiş bir olgunun muhasebesini yapar nitelikte olması bakımından yeterli görülebilir. Osmanlı döneminde kayıtları iyi tutulmuş vakıflar ve bu konuda yazılmış birçok yapıt, farklı yaklaşımlarla konuya yönelen birçok araştırmacıya yeni ve önemli çalışmalar yapma olanağı verecek niteliktedir. Bazı yazarlar tarafından dünyanın geliştirdiği en eski toplumsal yardım kurumu olarak görülen vakıflar, eski Osmanlı yapıtlarında yaklaşık olarak şöyle tanımlanmaktadır. Mülk sayılan bir malı tedavülden çıkararak ondan sağlanacak yararları sonsuza kadar belli bir amaç için bağışlamaktır. Cemal, 1935. Yine eski hukukta vakıf menfaatinden yararlanmak üzere bir mülkü Tanrı'nın mülkü saymak şeklinde de tanımlanmaktadır. Günümüz hukukunda ise vakıf tüzel kişiliğe sahip olmak üzere bir malın belirli bir amaca tahsis edilmiş olması şeklinde tanımlanmaktadır. Meydan Larus. Ne var ki eski yapıtlarda vakfa konu olan malın tüzel kişilik kazandığı yazılı değildir. Cemal, 1935. Vakfedilecek mal, mevkuf vakfeden kişinin kendi malı olmalıdır. Vakfa konu olan malın kural olarak taşınmaz mal olması ve süresiz olarak vakfedilmiş olması gereklidir. Para ve diğer taşınır mallar ancak taşınmaz bir mala bağlı olarak vakfedilebilir. Örneğin içinde malzeme ile bir dükkan ya da benzer taşınır mallar toplumsal kuralların uygun gördüğü durumlarda vakfa konu olabilir. Vakıf kurucusunun reşit, temyiz yeteneğine sahip olması, kısıtlı olmaması, kendi başına karar verebilecek durumda olması zorunludur. Vakıf kural olarak hayır yapma amacıyla belli bir toplumsal amacı karşılamak için kurulur. Yoksul ve muhtaçlara yardım etmek, okul, hastane, aşevi, bakım evi ve benzeri toplumsal yaşam içinde önemli olan hizmet ve kurumlar için oluşturulur. Bunun yanında kendi çocukları için vakıf yapılması da zaman içinde kabul görmüş bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gibi vakıflara adi ya da ehli vakıflar denir. İslam'da vakıfların ele alındığı bölümde bu vakıf türüne ayrıca değinilecektir. Vakıf türleri arasında özellikle Osmanlılarda yalnızca bir arazinin kullanma hakkının vakfedilmesiyle oluşan bir vakıf türü daha vardır. Devlet yeni işgal edilen şehir, köy ve kasabaların içindeki arazilerin mülkiyetini eski sahiplerine bırakmış, bu yerleşim yerlerinin dışında kalan yerleri kendi mülkiyetine almış, ancak zaman zaman belirli bir vergi ve aidat karşılığı bu yerlerin kullanma hakkını kişilere devretmiştir. Şehir, kasaba ve köy içinde kalan ve mülkiyeti o yerin sakinlerine ait olan araziye mülk arazi denirdi ve özel bir vergilendirmeye tabi tutulurdu. Yerleşim yerlerinin dışında kaldığı ve mülkiyeti devlete ait olduğu halde yararlanma hakkı kişilere bırakılmış araziler için sulama ve tarımsal yönden ortaya çıkardığı zorluklara göre öşür ve haraç adında vergiler alınmıştır. Bu tür arazi çeşitlerine vergi cinsine göre arazi-i öşrüye, arazi-i harraciye denmiştir. Ayrıca dağlar, tepeler geniş olduğu halde tarımsal yönden önemli olmayan yerlere, arz-ı mevat, yol, meydan gibi genel kullanıma ayrılmış yerlere de metruk arazi denmekteydi. Arazi üzerindeki kullanım hakkının vakfedilmesiyle oluşan vakıflara tahsis ve irsat şeklinde vakıf ya da efkaf-ı gayri sahiha adı verilmiştir. Bu tür bir mülk arazinin vakfedilmesiyle oluşan vakıf türüne de vakf-ı sahih denmektedir. Cemal, 1935. Vakfın hizmet kuruluşlarına, okul, hastane, kervansaray ve benzeri, müessesat-ı hayriye ve bu kurumların sürekli hizmet verebilmesi için gerekli kaynağın sağlandığı, han, dükkan gibi gelir getiren kısmına akarat-ı vakfiye ya da vakıf akarları denir. Vakıflar mütevelliler tarafından yönetilir ve vakıf akarları bu mütevelliler tarafından icare-i vahide olarak bilinen basit bir kiralama yöntemiyle ve genellikle bir yıllığına kiraya verilirdi. Bir vakıf akarının üst üste 3 yıl aynı kişiye kiralanabilmesi için eskiden kadıdan karar çıkartmak gerekirdi. Ancak icare-i tavile denilen uzun dönemli bir kiralama yöntemi de vardı. Vakıf hazırlanan vakıf senedinin yani vakfiye iki tanık önünde okunmasıyla kurulur ve kadı tarafından tescil edilirdi. Osmanlı İmparatorluğu zamanında vakıflar şer'i kurallara göre kurulur ve yönetilirdi. Eskiden kurulan vakıflarda vakfiye yani vakıf senedi uzun ya da kısa olsun 3 kısımdan oluşurdu. 1. İbacı. Bu bölümde vakıf kurucusunun yani vakıfın vakfı neden kurduğu yer alırdı. Bu nedenler çoğu kez ayet ve hadislerle desteklenirdi. Fani dünyadaki yaşam sırasında diğer insanların yararlanması amacına yönelik bir hizmetin sürekli bir şekilde sağlanmasından gelecek hayrın öteki dünyada kendisine yararlı olacağı umudu ifade edilirdi. 2. Vakıf çalışma şekillerini gösteren bölüm. Bu bölümde vakfın ne şekilde çalışacağı, gelir kaynaklarının neler olacağı, bu hizmette görev alan kimselerin çalışma koşulları ve alacağı ücretler, gelirin arta kalan kısmının ne şekilde kullanılacağı, vakfın gerçekleştireceği diğer hizmetler yer alırdı. Vakıf ile ilgili bütün ayrıntılar bu bölümde yazılı olduğu için kuşkusuz vakfiyenin en uzun bölümü bu bölüm olurdu. 3. İntina bölümü. Bu bölümde oluşturulan vakfın dini yönden yararlılığı, şeriat uygulamaları, din büyüklerinin karar ve içtihatlarıyla desteklenirdi. Bu bölümün sonunda tarih ve tanıkların imzaları yer alırdı. Gökçen 1946. Vakfın tarihçesi. Vakıf kavramının tarihsel kökleri çok eskilere dayanmaktadır. Boğazköy'de bulunmuş ve halen İstanbul Arkeoloji Müzesi'de sergilenen M.Ö. 1280 yıllarına ait bir Hitit vakfiye tableti, bugün en eski vakıf belgelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Bu belge, Kral Hattuşil tarafından kurulan bir vakfın akarını ve hayır koşullarını göstermektedir. Bu vakfiyede yazılı açıklama ve hükümlerin bir kısmı, bugünkü vakıf uygulamalarıyla şaşılacak ölçüde benzerlikler göstermektedir. Özellikle Roma ve Bizans İmparatorluğu zamanında vakıfların hukuksal açıdan geliştiği ve yaygınlaştığı görülmektedir. Aynı şekilde Budizmin yaygın olduğu yörelerde vakıf geleneği çok eski tarihlere dayanmaktadır. Budist vakıf geleneği özellikle Buda zamanında ve daha sonraki eserlerde geniş ölçüde yer almıştır. M.Ö. 3. yüzyılda yaşamış Budist hükümdar Asoka'nın kitabelerinde bu konuda önemli belgelere rastlanmaktadır. Bu gelenek Hindistan'da erişmiş olduğu yüksek düzeyi milattan sonra 10. yüzyıla kadar sürdürmüş, bu tarihten sonra Budizmin hakimiyeti yavaş yavaş azalmış ve Brahmanlar Budist gelenek ve düşüncelerinin mirasını zaman içinde devralmıştır. Budizmi kabul eden Uygurlar milattan sonra 7. ve 10. yüzyıllar arasında Türkistan'da yüksek bir kültür oluşturmuş durumdaydı. Bu kültür içinde vakıfların da önemli yerinin olduğu dikkat çekmektedir. Vakıflarımız 1941 sayfa 13-16. Turfan'da 12. ve 13. yüzyıllarda henüz Müslüman olmamış Budist Uygurlara ait bir vakfiyede tıp medresesi ve diğer mesleklere ait okulları olan bir Buda manastırına arazi ve bağ vakfedildiği belirtilmektedir. İslam'da vakıf. Kur'an'da vakıf kavramı geçmemektedir. Üstelik İbrahim Gökçe'nin belirttiğine göre İslam'ın ilk dönemlerinde vakıf kurumu büyük eleştirilerle karşılaşmıştır. Büyük İslam bilgini İmam-ı Azam geliri kurucusuna ait vakıf kurulmasına icazet vermemiştir. Buna karşın İmam Yusuf Muhammed Peygamber'in 625 yılında kendi malı olan 7 hurma bahçesini Müslümanlığın savunulması için vakfetmesine, Fedek Hurmalı adlı mülkünü de yiyeceği tükenen yolcular için bağışlamasına, Ömer İbnül Hattab'ın bir vakfına ilişkin hadisini gördükten sonra kendinden önceki İslam büyüklerinin vakıflara karşı düşüncelerini bir yana bırakarak bu kurumların genişlemesine ve vakıf kurucularına kolaylıklar gösterilmesine onay vermiştir. Sonradan gösterdiği gelişmeler ile İslam fıkhının önemli unsurlarından biri haline gelmiş olan vakıflar, ilk olarak Muhammed Peygamber'in ölümünden sonra oluşmaya başlamış, özellikle Emevi ve Abbasiler döneminde hukuki biçimini almıştır. Gökçen 1946 sayfa 9. Fuat Köprülü bu sayede dini ve manevi bir amaca yönelik asıl vakıfların yanında, Emeviler zamanında Arap askeri aristokrasisi tarafından görünüşte dinsel amaca hizmet eden, ancak gerçekte vakıftan sağlanacak gelirin ya da kullanma hakkının vakfı kuran kişinin çocuklara ya da yakınlarına kalmasını sağlayan ve adi ya da ehli vakıf olarak tanımlanan bir başka vakıf türünün de geniş ölçüde uygulandığından söz etmektedir. Bu vakıf türü özellikle Abbasiler döneminde geniş ölçüde uygulanmış ve bunların sayısı neredeyse sayılamayacak hale gelmiştir. Böylece varlıklı kimseler görünüşte vakıf eserleri meydana getirme, hayır işleri yapma konusunda birbiriyle büyük bir yarış içinde görünmüştür. Bu tür vakıfları kuranlar birkaç amacı birden gerçekleştirmiş olmaktaydı. Yapılan bu girişimle bir yandan halk arasında iyi bir ün kazanmakta, diğer yandan öbür dünyada kendileri için yararlı olabilecek bir girişimde bulunmuş olmaktaydı. Buna ek olarak vakfı kuran kişiler servetlerini vakfetmekle öldükten sonra çocukları ya da yakınlarının bu servetten yararlanmasını güvence altına almaktaydı. Bu durum her türlü tehlikeye ve muhtemel müsadere durumlarına karşı korunmuş, devamlı ve sürekli bir servet anlamına gelecek bir uygulama yaratmış olmaktaydı. Siyasi anlamda meydana gelen değişmeler ve o yörede yeni bir İslam devletinin kurulması da bu koşulları değiştirmemekteydi. Yeni gelen siyasi güç ya da yeni kurulan devlet, oradaki vakıflarla ilgili mevzuat düzenine genellikle saygı göstermiştir. Gökçen 1946. İslam dinini yaymak üzere Arap Yarımadası'ndan çıkan Arap orduları işgal ettikleri ülkelerde yeni yaşam biçimleri, yeni toplumsal kurumlarla karşılaşmıştır. Bunlardan kendi yaşam ve düşüncelerine uygun bulunanların alınıp geliştirilmesi yoluna gidilmiştir. Örneğin 8. yüzyılda İran'ı alarak Mavera Ün Nehri geçen Araplar bu yerlerde köklü bir Budist kültürüyle karşılaşmıştır. Bu köklü kültür içinde vakıf geleneği önemli bir yer tutmaktaydı. Müslümanların karşılaştığı bu yeni unsurlar İslam hukuku üzerine geniş etki yapmış, gidilen yerlerde uygulanmakta olan hukuk sisteminden bazı yönleri alınarak İslam hukukunun zenginleştirilmesi sağlanmıştır. Gökçen 1946 sayfa 10. Oturmuş bir kültür ve vakıf sistemine sahip olan Bizans ile ilişkiler İslam vakıfçılığı üzerinde derin etkiler yapmıştır. İslam Vakıf Kurumu'nun özellikle Bizans toplumsal yapısıyla tanıştıktan sonra geçen kısa zaman içinde önemli bir gelişme göstermiş olması, Bizans hukukunun bazı unsurlarından yararlanılmış ve etkilenilmiş olduğunu göstermektedir. Bu etkilenme bazı benzerlikler temelinde oluşmuştur. Bu gibi benzerlikler daha çok vakfın süresi, hukuki niteliği, vakfın hiçbir kayda tabi olmaması, vakıf kurumlarının başka bir amaca dönüştürülememesi ya da ortadan kaldırılamaması, vakıf çeşitleri, vakfiye düzenlemesi gibi unsurlarda kendini göstermektedir. Benzerliklerin belki de en ilginç sonuçlarından birisi 1453 yılında İstanbul'u alarak Bizans İmparatorluğu'na son veren Osmanlıların Hristiyan halka dini inanç ve hukuk sistemlerini sürdürme hakkını tanımış olmalarıdır. Bu uygulama bazı yörelerde Hristiyan halkın hukuki işlemlerini ve bu arada kilise vakıflarını yönetme yetkisini metropolitlere bırakması şeklinde kendini göstermiştir. Metropolitler Patrikhanenin saraya yazılı önerisiyle padişah tarafından atanmıştır. Dipnot: Profesör M. Fuat Köprülü, Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine tesiri hakkında bazı mülazalar, Vakıflar Dergisi. Selçuklu ve Osmanlı vakıflarının özellikleri. Önceki bölümlerde belirtildiği gibi Türk toplumlarındaki toplumsal yardımlaşma geleneği, Selçuklu İmparatorluğu'nda bu imparatorluğun dağılmasından sonra ortaya çıkan çeşitli ülkelerde, Anadolu Selçuklu Devleti ve onu izleyen Anadolu Beylikleri döneminde ve Osmanlı İmparatorluğu'nda sürekli bir gelişme göstererek özellikle vakıf kurumunda en yüksek ifadesini bulmuştur. O devirlerde vakıflar yalnızca dini yönden hizmet vermekle kalmamış, çağdaş anlayışa göre devletin üstlenmesi gereken en önemli görevlerden olan eğitim, ulaştırma, toplumsal yardım konularında son derece önemli etkinlikler gerçekleştirilmiş, toplumsal örüntüde ortaya çıkan boşlukları başarıyla doldurarak toplumun gelişmişlik düzeyini yükseltmiştir. Batı toplumlarının feodal ortaçağ karanlığında yaşadığı dönemlerde gelişmiş bir uygarlık ve toplumsal yardımlaşma örneği veren Selçuklu İmparatorluğu ve aynı geleneği sürdüren, izleyen devletlerde gelişmiş ve kendine özgü bir hukuk sistemi oluşturmuş bir vakıf kurumsal yapısının bulunduğu dikkat çekmektedir. Bu tür hayır kurumlarına ilişkin örnekler önceki bölümlerde sunulmuştur. Hayırsever kimseler görülen ihtiyaca göre vakıf tesisleri kurmuş ve bu tesisleri sürekli besleyecek akarlar tahsis etmiştir. Yollar, köprüler, kervansaraylar, medreseler, imarethaneler, hanlar, hamamlar, tarımsal işletmeler, sulama kanalları ve tesisatı, camiler, çeşmeler, köprü başları ve derbentlerin kurulması, hastaneler, taphaneler, hangâhlar, bakım evleri, zaviyeler ve benzerler için çok sayıda vakıf kurulmuştur. Öyle ki adım başı bir vakfa rastlamak mümkündü. Örneğin çok sayıda kervansaray sayesinde atıyla yola çıkan bir yolcu hiç para ödemeden ülkeyi bir baştan bir başa dolaşabilirdi. Uğradığı kervansaraylarda genellikle 3 güne kadar misafir olabilirdi. Bugün tek başına Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün arşivinde eski vakıflara ilişkin 30.000'in üzerinde belge bulunmaktadır. Günümüzle karşılaştırıldığında o dönemlerdeki toplumsal örgütlenmeler ve toplumsal yapıdaki sadelik göz önüne alındığında bu rakamın hiç de küçümsenecek bir rakam olmadığı kolaylıkla anlaşılacaktır. Bu durum kuşkusuz Selçuklu ve özellikle Osmanlı toplumsal yapısı incelenirken daha önce belirtildiği gibi önemli üzerinde durulması gereken bir unsur olarak dikkat çekmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün söz konusu arşivinde kayıtlı en eski vakfiye, 1048 yılına ait Pasin Nahiyesi'nin Pülümür Köyü'nün Turgut Bey'in Şehit Herif Halil Divanı Zaviyesi'nin bir vakfına aittir. Vakıflarımız 1941 sayfa 13-16. Vakıf tesisinin vereceği hizmet genellikle o yöredeki ihtiyaçlara göre belirlendiği için bu kurumlar toplumsal dengesizliklerin hafifletilmesine önemli roller üstlenmiştir. mevzuata, genel ahlaka, kamu düzenine aykırı olmayan her konuda vakıf yapılabildiği halde Osmanlılar da genellikle yukarıda belirlenen şekillerle sınırlı kalmıştır. Ayrıca o devirlerde kurulacak bir vakfın gerçekten yararlı olması koşulu da aranmaktaydı. Bu durum Osmanlılarda hayatın daha çok maddi açıdan düşünülmüş olduğunu göstermektedir. Cemal 1935. Toplumsal bir ihtiyacı gidermek ve hayır işleri yapmanın yanı sıra Selçuklular ve özellikle kuruluş ve gelişme döneminde Osmanlılar, vakıf kurumundan bir iskan ve kolonileştirme yöntemi olarak geniş ölçüde yararlanmıştır. İslam dinini kabul eden Oğuzlar yavaş yavaş İran ve Anadolu'ya yerleşerek bu yörelerin etnik yapısını değiştirmiş, buralarda yeni vakıflar kurarak bu oluşumu pekiştirmiştir. Aynı şekilde Osmanlılar Rumeli ve Balkanlarda topraklarını genişleterek buralardaki ilk kentsel yerleşmeleri kurmuşlar, çok sayıda vakıf kurarak bu oluşumu kalıcılaştırmış, camilerin ve külliyelerin çevresine pek çok mahalle ve kentin oluşmasını sağlamışlardır. Cemal 1935, sayfa 5-9. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma denince öncelikle toplumda güçsüz ve muhtaç durumdaki kimselerin ihtiyaçlarının karşılanması anlaşılır. Körlerin de geleneksel olarak yer aldığı ve hatta en önemli gruplardan birini oluşturduğu gerçeği kuşkusuz kurulan vakıflara da yansımıştır. Muhtaçların ihtiyaçlarının karşılanması, yedirilip giydirilmesi, vakıf kurmanın en anlamlı gerekçelerinden birini oluşturmuştur. Önceki bölümlerde bu tür vakıflara özellikle imarethane, taphane, hangâh, kervansaray, darül eytam ve benzeri konularına yer verilirken değinilmişti. Vakıfları kuranlar kimlerdir? Vakıfları kuran kimseler incelendiğinde yararlı ve dolayısıyla hayırlı bir işin gerçekleştirilmesi, bir boşluğun doldurulması için en etkili yol olarak bir vakıf kurmak olduğu düşüncesinin toplumun belli bir kesimi yerine neredeyse tamamınca anlaşılmış ve bilinmekte olduğu görülmektedir. Vakıfları kuran kimseler maddi güçlerine sorun olarak öncelik verilen konuya bağlı olarak çok çeşitli vakıflar kurmuştur. Kurucular arasında servetlerinin üçte birini hayır işlerine ayırma zorunluluğu bulunan devletin ileri gelenleri ve zenginlerin yanı sıra yoksul sayılacak kimselerin sırf gönül zenginliğini ortaya koyduğu vakıflar da az değildir. Toplumsal yardımlaşmaya olan sıcak ilginin ve kurduğu tesisin ölümünden sonra da vereceği hizmetlerle kurucusunun ismini yaşatacağı ve ona sonsuza dek bir manevi destek yapacağına olan inanç, yüzyıllar içerisinde pek çok kimsenin bu tür bir toplumsal yardımlaşma seferberliğine katılmasını sağlamış görünmektedir. Vakfiyeleri bir kitap genişliğinde olan daha çok zenginlerin kurduğu vakıfların yanında, bir iki sayfadan oluşan alçak gönüllü bir vakfiyeyle kurulmuş vakıflar, halkın gönül zenginliğinin tezahürü olarak kendini göstermektedir. Aşağıda maddi zenginlikten çok sıradan insanların gönül zenginliğiyle kurduğu birkaç vakıf örneği sunulmaktadır. 1. Nazilli'de Hacı Hasan Vakfı. Hayır şartları, keşkeklik, kar ve musluk. Mevkufat, vakfın varlığı, Bayındır köyünde 18 zeytin ağacı. 2. Gaziantep'te Tarlayı Atik mahallesinde Mustafa kızı Yümnü Hatun Vakfı. Hayır şartı, fukaranın doyurulması ve bakılması. 3. İstanbul'da Kavaf Ali'nin 1814 tarihli vakfiyesi. Bu vakfiye Kavaf Ali'nin ölümünden sonra onun arzusunu yerine getirmek üzere varisleri olan karısı Fatma Hatun ile oğlu ve kızları tarafından düzenlettirilmiştir. Mevkufatı, 3500 kuruş para ve Laleli'deki kuyumcu, Bahşaiş mahallesinde bir arsa. Hizmetleri, 2 camide vaiz bulundurma vesairedir. Arta kalan gelirle her yıl kapama, yani elbise, mes, papuç, çetik sağlanıp, büyük küçük erkek kadın fakirlere giydirilmesi vakfın hayır şartlarındandır. 4. Sandıklı'da Ali Ağa kızı Fatma Hanım Vakfı. Hayır şartı, 3 Kurnalı Çeşme ve Sandıklı ile Şuhut arasında Atlandı Beli adı verilen yolun tehlikeli olan kısımlarının sürekli bakımının yapılması. Vakıflarımız 1941 sayfa 19-20. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve gelişme döneminde körlerin toplumsal yaşamdaki yeri. Osmanlılar döneminde yaşamış körlerin sayısı ve durumuna ilişkin bilgiler oldukça sınırlıdır. Var olan bilgiler de daha çok muhtaçlar ve dilencilerle ilgili genel ifadeler arasında bazı vakıf belgelerinde yabancı gezginlerin seyahatnamelerinde geçmektedir. Elimizdeki sınırlı bilgiler ülkedeki körlerin durumunun genel çizgileriyle toplumun yaşadığı döneme koşut bir tablonun körler ve özürler içinde geçerli olduğuna işaret etmektedir. Geniş bir coğrafyaya yayılmış Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarında çeşitli nedenlerden dolayı kör olmuş binlerce hatta yüz binlerce insan yaşamış olmalıdır. Çoğu köylerinde geniş aile ortamında barınmış, gerek ailenin kendi kaynaklarıyla, gerekse çevredeki yardımseverlerin sadaka ve zekatıyla, aile içine kendisine uygun görev ve sorumluluklarla kaynaşmış şekilde yaşamıştır. Kuşkusuz toplumun eksik bıraktığı alanlara özürlülerin elinden tutulması, yardım edilmesi, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması da girmektedir. Bu sayede nüfus içerisinde dağılımı seyrek olan ve yaşadığı zamandaki sakatlık anlayışına paralel bir yaşantı sürdüren bu kimseler, yörelerindeki daha çok vakıf temelli kuruluşlardan geniş ölçüde yardım görmüş, bakılıp korunmuştur. Örneğin daha kuruluş aşamasında Sivas'ta Kemalettin Ahmet bin Rahat oğulları Hattab ve Hüseyin 1320 yılında Sivas'ta kurduğu vakıf bünyesinde daha önce belirtildiği gibi Darül Raha adlı bir hangah yaptırmış, bu akardan sağlanacak geliri çeşitli muhtaçlar yararına kullanılmasına vakfetmiştir. Bu hangahta vakfın harcamaları 5 kısma ayrılmış ve bunlardan 3. kısım yoksul ve bakıma muhtaç kimselere ayrılmıştır. Yardım alacak kimseler vakıfın yoksul akrabaları, azat edilmiş köleler, ihtiyarlar, koca karılar, kötürüm kör ve cüzzamlılar, mahpuslar, yoksul ve kimsesizlerin teçhiz ve tekfini yani kefenleme gibi harcama kalemleridir. Bu harcama kalemleri arasında körler ve cüzzamlılara özel bir yer verilmiştir. Vakfiyede muhtaç ve mahallelerde sokaklarda dilenmeye gücü yetmeyenlere yılda 2050 dirhem para verilmesi öngörülmüştür. Tekin, 1994. Bilindiği gibi vakıf temelli yardım ve hayır müesseselerinin öncelikli hizmet grubunu yolcular, muhtaçlar ve sakatlar oluşturmaktaydı. Vakfiyelerinde yukarıdaki örnekte olduğu gibi açıkça belirtilmemiş olsa bile, çoğu böyledir, körler ve diğer özürlüler yörelerindeki vakıfların ve özellikle imaretlerin hizmetlerinden geniş ölçüde yararlanmıştır. Tekin, 1994. Yukarıdaki vakfiyede yer alan dilenmeye gücü yetmeyenler ibaresinden kuruluş tarihi Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasına yakın olan bu vakfın amaçları arasında sayılan böyle bir durumdan muhtaç kimselerden dilenme gücü olanlarının dilencilikle geçimini sağlaması teşvik edilmemişse bile göz yumulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Körlerin ve özürlülerin Osmanlı İmparatorluğu'nda dilenmelerine anlayışla yaklaşıldığını hatta desteklendiğini gösteren bir başka belge daha dikkat çekmektedir. Tarihi belli olmayan bir Hattı Hümayun'da padişah hem cuma selamlığında hem de tebdili kıyafet esnasında miskinlerin gelip dilencilik ettiğini ve bunların dilenmesinin adetten olmadığını belirterek kaymakam Peya'ya bu kimselerin uyarılmasını ve yararlı işler yapabileceğine inanılanların evlerine gönderilmesini, eli ayağı ve gözleri sağlam olan ile kazancı gücü yetenlerin dilencilik yapmasının engellenmesini emretmiştir.